Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da sizinle yine birbirinden güzel yazıları paylaşacağız. Yine kıymetli dergilerimizden ilk olarak bugün Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız değerli dinleyenler. Altınoluk'un Eylül sayısı işte müminin amentü bütünlüğü, La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah, Resulullah'a bakış, iman meselesi kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş ve değerli dinleyenlerimiz ilk olarak bu derginin sunuş yazısını paylaşalım. Sonrasında da Ahmet Taş getiren imzalı Hicap Edebilmekte Nasip İşidir başlıklı yazıyı aktaralım. Vatandaşın biri cuma vakti minbere çıkıyor ve şunları söylüyor. Madem peygamberin sünnetine harfi harfine uymaktan söz ediyorsunuz, peygamber yetimdi. Hadi o sünnete de uyun, annenizi öldürün, yetim kalın. Bu işin geleceği yer maalesef burasıydı. Yani çıldırma noktası. Akıl, akıl diye Peygamber aleyhissalatü vesselam akıl kantarına vurup aklına sığmayanları atma hamlesinin aklın dümura uğramasıyla sonuçlanması beklenmeliydi. Annenizi öldürün, yetim kalın. Aman Allah'ım, Hazreti Peygamber'in yetimliğiyle annesini kaybetmiş bir insanın duygu bütünlüğü yaşaması ve peygamberim de yetimdi, bu benim için tesellidir diye yüreğine taş basması, İçindeki sancıyı dindirmesi mümkünken, sünnete uyacaksan anneni öldür çılgınlığına varmak. Aman Allah'ım! Çok basit bir şey oysa, çok sade bir şey, çok yalın bir şey. Kur'an'a baksan onun hukukunu göreceksin. Kelime-i Tevhid'e baksan, La İlahe İllallah'ın hemen yanında Muhammedur Resulullah'ı okuyacaksın. Yaradan'a kulak versen, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ Seni göndermedik, in hemen yanında, illa ancaka rastlayacaksın. Onun peşinden de rahmetellil alemin, alemlere rahmet olarakı okuyacaksın. Nasıl gözünü kapatır, kulağını kapatır, yüreğini kapatır ve içinde Resulullah'ı azaltmaya kalkışırsın. Yazık, çok yazık. İçinde Resulullah'ı azaltarak nasıl Müslüman olunur ki? Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Hamza'dan, Mus'ab'dan, Bilal'den, yani sahabe-i kiram denen o şanlı nesilden farklı olarak Resulullah'a nasıl bakılır ki? Birisi Resulullah 63 yaşında irtihali dar-ı beka eyledi, ben de bundan sonraki hayatını toprağın içinde sürdüreyim demiş. Sen böyle yapma, tamam. Hayatı yeryüzünde devam ettir ama o derin muhabbete de saygı duy. Kaldı ki o Allah dostu toprağın içinde Yesevi dervişlerini yetiştirip Resulullah'ın namı celilini uzak diyarlara duyurmayı başarmış. Toprağın üstünde yüreğimize güve düşmesindense toprağın altında diri kalmak daha iyi değil mi? Birisi, Resulullah'ın karpuzu nasıl yediğini bilmiyorum, ben de karpuz yemeyeceğim demiş. Sen öyle yapma istersen. Karpuzu ye ama birisinin harfi harfine Resulullah'a uyma hassasiyetine de saygı duy. Minbere çıkıp bundan sonra bütün meyveleri öldürün diye çağrı yapma. İnce bir iş bu. Gönül yaralayan bir iş. Ya Resulullah gönül koyarsa diye içimizde yangın oluşturacak bir iş. Yapmamak lazım. Ahiret var. Orada Resulullah'la buluşmak var. Yüz yüze bakmak var. Livaül Hamd'in altında toplanıp toplanamamak var. Ne diyelim? Allah istikametten ayırmasın bizleri. Bu konuyu işledik bu sayıda. Resulullah'a siper olanlar listesine adımız yazılırsa mutlu oluruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, derginin sunuş yazısını paylaştık ilk olarak. Şimdi ise Ahmet Taş Getiren'in kaleminden Hicap Edebilmekte Nasip İşidir başlıklı yazıyı sunacağız. Şair Nabi'nin o mısralarını biliriz. Hani kafile Medine-i Münevvere'ye girerken ayağını harem tarafına doğru uzatan bir devletluyu gördüğünde içine doğanları. Sakın terki edepten kuy-i mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Huda'nın mahbubunun köyüne böyle girilmez. Çünkü orası nazargahı ilahidir ve makamı Mustafa'dır. Nabi'nin bir beytini daha okudum. Şöyle diyor. Aine-i idrakini pâk eyle sivadan, mihman mı gelir hane-i napâke hicabet. İdrak aynanı masivadan arındır. Pâk olmayan haneye misafir mi gelir? Hicabet, utan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkimiz, gönüllerimiz, ona bakışımız, imanımız, muhabbetimiz. Ne durumdayız? Gönüllerimiz pir-i pak mı? Didiklenmiş, yaralanmış, örselenmiş, hatta napak hale gelmiş, kirlenmiş mi? Resulullah, onun hadisleri, sünnetiyle ilgili tartışmalar, gönül dünyasındaki kaymaları sergiler bir mahiyet kazanmaya başlamış durumda. Onun huzurunda yapamayacağımız tartışmaları gıyabında hoyratça yapabiliyoruz. O, Allah'ın Resulü. Onu Allah elçi olarak belirlemiş. Vahyini almaya, taşımaya, yaşamaya, örnek olmaya, insanları eğitmeye, arındırmaya, üstelik kıyamete kadar Allah'ın ölçülerine göre bir insanlık yürüyüşü oluşturmaya rehber kılmış. Bu herhangi bir insanın misyonu değil, bu Allah'ın son peygamberinin misyonu. Bu, gönderen kudret tarafından alemlere rahmet diye nitelenen bir misyon. Alemler ne, rahmet ne? Biz o alemin neresindeyiz ve rahmet bizim için ne? O, en yüce ahlak üzere olmakla vasıflanan, yani insanlığın ahlak önderliğine seçilen bir insan. İnsan ne? Ahlak ne? Önümüze böyle bir insanlık rehberi konmuşsa ve biz insani idraklerimizin diriliğini koruyabiliyorsak, yapmamız gereken o elçiyi hece hece öğrenmek ve bize yönelik mesajının en küçük kırıntılarını bile kaybetmemek için bütün şuur melekelerimizi canlı tutmaktır. Sahabe-i kiram ilk İslam nesli bunu yaptı. Onların Resulullah'ı dinlerken başları üzerine konmuş bir kuş var da en küçük bir harekette uçmasından korkuyormuş gibi pür dikkat olmaları, adeta Resulullah'a kilitlenmeleri bundandır. Resulullah 3-5 vahiy katibi tutsun, gelen vahyi yazdırsın ve insanlara ulaştırsın. Peygamberin ilk müminlerle ilişkisi ya da ilk müminlerin peygamberle ilişkisi bu değildi ki. Sevdiler, çok sevdiler. Anam babam sana feda olsun diyecek kadar sevdiler. Öğrendiler, hece hece öğrendiler. Yaşadılar. Onda ne gördülerse onu hayat haline getirmecesine yaşadılar. Onun yanında seslerini yükseltmediler. Evet, onu insan bir peygamber olarak bildiler. Bu, insanlığı eğitmek misyonu bakımından tabiydi de ama onu herhangi bir insan seviyesine indirmediler. Çünkü Allah, o Allah'ın peygamberidir dedi. Bunu anladılar. Kur'an'ı ondan öğrendiler. Onu sadık haberci olarak bildiler. Onun getirdiklerinin Allah'tan olup olmadığı konusunda en küçük bir şüphe taşımadılar. Sıdk, emanet onun en temel vasfıydı. O bir ölçü koyduğunda sorular sordular. Bazen bilinen ölçülerden farklılık söz konusuysa onu da sordular. Ama o son sözü söylediğinde gidip peygamber şöyle söylüyor ama bu benim aklıma yatmıyor demediler. Böyle bir davranışın işte bir güve, bir maraz olduğunu bildiler. Anladılarsa anladılar. Anlamak için o günde mevcut olan Resulullah'ın rahli tedrisinde daha çok bulundukları için ilimde ileri gidenlere sordular. Gene anlamadılarsa o söylüyorsa doğrudur imanına yöneldiler. Vahiy gibi Allah'tan gelen elle tutulur, gözle görülür yanı bulunmayan ve bütün çağlara gerçek bir hayat disiplini getiren vakaya inandılar. Resulullah'ı tartışsalar öncelikle vahyi tartışırlardı. Ama onu o gün sadece müşrikler tartıştı. Müminler anlamaya çalıştı, iman etti. Bu ilk İslam neslinin Resulullah'la hukukunun çok berrak çizgisidir. Onlar için Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın yardımıyla insanları ateş çukurunun kenarından kurtarandı. Sonraki zamanlara, bizim zamanlarımız dahil gelince, Resulullah'ı vahyi getirip işini bitiren bir taşıyıcı eleman haline getirmek, yani Resulullah'ı indirgemek, her şeyden önce hicap edilmesi gereken bir hadsizliktir. Resulullah'ın Kur'an'da Allah Teala tarafından çizilen misyonu bütün zamanlarda hüküm fermadır. Bunu tartışmak kalbi bir kayıptır, aşınmadır, yaralanmadır, firedir. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Kur'an'dan belli ayetler hafzedilmeden, düşürülmeden Resulullah'ın önderliği tartışılamaz. O ayetlere rağmen yürütülen tartışmaysa, ayetleri de ıskalayan, yani Kur'an'ı ıskalayan ve kademe kademe İslam'ın kökünü kurutmaya yönelen bir çizgi olur. Aslında Kur'an'da Resulullah'ın kadru kıymeti şöyle anlatılıyor gibi bir çaba içine girmek bile bir zamane sapkınlığını susturma çabası olur ki insanları böyle bir çaba içine sürükleyenler kalplerine bir kere daha bakmak zorundadırlar. Şuna işaret edilebilir hiç şüphesiz. Resulullah'a ait olmayan bir sözü, davranışı, ölçüyü ona isnat etmek onun hali hayatında da kabul edilemezdi, bugün de kabul edilemez. Bizzat Resulullah benden bana ait olmayan bir sözü nakleden cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor. Anlıyoruz ki o dini getiriyor ve o dine kendisi adına bile olsa ilahi kontrol dışında herhangi bir ölçünün girmesini kabul etmiyor. Sonraki nesillerde de bu hassasiyet gösterilmiş. Allah'tan gelen vahye bakılmış. Resulullah'ın sözlerine, davranışlarına ve görüp de yasaklamadıklarına bakılmış. Kur'an vahyinin tespiti de peygamber neslinin şahadetiyle gerçekleşmiş. Resulullah'ın sünneti muhtevasında gelenler de, Kur'an'la sünnet arasında bir güvenilirlik farkı var mı? Bir ölçüde var, bir ölçüde yok. Bunu da 14 asırlık İslam ilim geleneği ifade ediyor. Şundan taviz verilmiyor. Resulullah'tan bize sahih olarak gelenler bizim için ölçüdür. O zaman sıhhat ölçüsünün aranması söz konusu. Bütün bir hadis usulü ilmi onunla bağlantılı olarak fıkıh, tefsir, kelam gibi İslami ilimler sıhhat ölçüsüne dikkat ederek Kur'an'ı da esas olarak İslam'ın hayat çerçevesine çıkarmaya çalışmışlar. Peygamberimiz adına söz, fiil uydurulmamış mı? Uydurulmuş. Ama uydurma metinleri hadis külliyatı içinden ayıklamak için gösterilen çabada insanüstüdür. Hadislerden bahsederken sanki dokunulması bile utanç verici bir şeyden bahsediyor havasına girmek sadece onu yapan kişiyi alçaltır. Resulullah'ın muazzez şahsına bir noksanlık getirmez. Şöyle denebilir, eğer mevzu zayıf vesaire gibi kimi zaman genel kabul edilen ölçüleri zorlayan rivayetleri ayıklamak, Resulullah'a iftira edilmesini önleme niyeti taşıyorsa bunun altına kalın çizgilerle çizmek ve her defasında bir Müslüman için Resulullah'ın söz, fiil ve müsamahalarının vazgeçilmez ölçü olduğunu belirtmek gerekir. Bir de şu ifade edilmelidir. Bir tartışmada birisinin Resulullah'a ait olan her şeyi savunması, diğer tarafın da sürekli şuna ne diyorsunuz havasında olması, ikinci kişiyi ister istemez Resulullah'ı irdeliyor konumuna düşürüyor ki bir Müslümanın bundan kaçınması gerekir. Bir de konuyu bugüne kadar bütün zamanlarda Müslümanların Resulullah'a yönelik hislerine bakarak değerlendirebiliriz. Onu hayatında yaşatmak, elini tutmak, çocuğunun ninnisine katmak, yani sanki birlikte yaşıyormuş gibi bir duygu derinliği inşa etmek. Fani olduğunu bilmekle beraber faniliğe mahkum etmemek, sözde, gözde, rüyada, sünnetiyle hayatta yaşatmak. Resulullah'ın hali hayatından başlamak üzere bu zamana kadar ümmetin sade insanından eli kalem tutanlarına varıncaya kadar bir muhabbet çağlayanının gürül gürül aktığına şahit oluruz. Ya Muhammed, canım arzular seni diyen Yunus'un duygularını nereye koyacaksınız? Oturmuşuz, didikleyip duruyoruz. Yahu bir aşkını söyle kardeşim. Aşkın yok mu? Hiç mi içinde sevda tutuşmadı? Fuzuli'nin duygularına bakalım. Dest busi arzusuyla gâre ölürsem dostlar, kuze eyleyen toprağım su'nun anınla yâre su. Onun elini öpme arzusuyla ölürsem şayet, toprağımı testi yapıp onunla yâre su verin ki, onun dudağıyla buluşayım. Adam sudan bir hasret gazeli inşa etmiş. Ona hasret. Bu hasret de bir mümin kalbini yansıtıyor. Fuzuli'nin kalbiyle bizim didişmelerimiz nerede buluşup nerede ayrılıyor? Müslüman olduktan sonra Yaman Dede ismiyle Resulullah'a sevdasını dillendiren zatın şu mısralarının üstünü bir kalemde çizip atacak mıyız, yoksa bir kalp kıvamı farkı fark edip yeniden kendi yüreklerimize mi bakacağız? Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek, nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek, sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Karabatak ismiyle iki ayda bir çıkan dergi Mart-Nisan sayısını klasik edebiyatın can suyu diyerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayırmış. Geçmiş külliyat içindeki mevlitleri, naatleri değerlendiren çok kıymetli yazılar var. Bu arada bugünden şiirlere, hatıralara, naatlere yer verilmiş. Oradan bazı bölümleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Birileri işlerinde yıkıcı fırtınalar estirse bile, sahabe aşkına özenen yürekler bulunduğunu gösteren satırları, mısraları okuyalım bir. Okuyalım ve bakalım bu işlerin neresindeyiz. Aşağıda alacağım bölüm Hande Topbaş hanımefendiye ait. Çocuğuyla yaptığı haçtan bir kesiti Resulullah'ın huzurundaki anları anlatıyor. Bir naatım yoktu Nabi gibi minarelerden okunacak. Ona ümmetim dedirtecek ne yapmıştım. Boştu kefenim. Dünyanın ilk Müslüman şehri Yeşil Kubbesiyle hacıların son durağı. Zamanı geri alabilmek mümkün olsaydı, tef çalan kadınların arasında karşılardım onu. Bir hırka dokurdum her ilmiğinde Allah'ın adı. Sohbetlerinde en önde oturmak için koştururdum. Gözlerine bakar, Cebrail'in gölgesini arardım. Kelebek olmaya çalıştım. Beyaz olmasa da sarı, belki de biraz kirlenmiş. Oysa kanatlarım hala simsiyah. Kızım eteğimden çekiştirip ben peygamberi göremiyorum dediğinde küçücük belinden kaldırıp sütunların kaidesine bastırdım. Parmak uçlarında yükselip gülümsedi ve mırıl mırıl dua ederken bir anda hıçkırmaya başladı. Dudakları büzüşürken akan yaşları silmeye tenezzül bile etmiyor, bir yandan da el sallayıp konuşuyordu. Önce Hintli bir kadın yanıma gelip gerdan kırarak dua istedi. Sonra bir Afrikalı, bir diğerinin lisanını bilmeyen 5-6 kişi toplandı etrafımızda. Tek tek dokundu hepsine. Otele dönmemiz lazım. Anne, peygamberle konuşmam daha bitmedi. Bekledim. Küçücük eli avuçlarımda yolda yürürken sordum. Ne konuştunuz? Seni seviyorum dedim. Peki o sana ne dedi? Ben de seni çok seviyorum. Başka? Bir daha Maldiv'e gitme, bana gel. Sonra durdu. Başını kaldırıp, sen neden göremiyorsun diye sordu. Bir yıl önce çocuklarımı Maldiv'e götüren bendim. Kızıma sarılmış titrerken siyah kanatlarımın ucunda minik beyaz bir nokta belirdi. Ne dersiniz? Sizin de içinizden hicrette Resulullah'ı karşılamak gibi bir arzu geçer mi zaman zaman? Ona bir hırka dokumak ister misiniz? Onun gözlerinde Cebrail'in gölgesini arar mısınız? Ya da minik yavru gibi Resulullah'la sevgi alışverişinde bulunur musunuz? Karabatak'tan her biri bir yürek sofrası açan şiirlerden, çağdaş naatlerden minik parçalar sunmak istiyorum. Karabatak'a büyük fedakarlıklarla yürüten Ali Ural Bey kardeşimin ve değerli sanatkarlarımızın izniyle. Bakın şu seslenişe. Kayda değer ne söylesem aşkınla, Allah'tır seni bize yar eden. Devrin de açılsın ne olur sonsuza kadar. Ya devrine erdir bizi ya da bu çağa devrilsin. Aşkınla, aşkınla abad olsun gönüller senin. Amin. Hasan Akay. Bakın şu duygu fırtınasına. Efendim, ben sizi sevebilecek biri değilim ama sizi sevebilmeyi öyle çok özledim. Ayşe Sevim. Bakın şu Resulullah'ın huzurundaki mahviyete. Efendim, seslendiğiniz olsaydım eğer, bilmezdim size dönüp nasıl bakılır. Beklerken parmak ucunuzda kalabalık dokunup geçseydi, gülümsemeniz sızıyı bilmezdim. Özlemeyi efendim. Gittiniz, iki el kaldı Müslümana. Dursun Güzel. Bakın şu geçmiş gelecek muhasebesi içinde Resulullah'la kurulan kalbi irtibata. Seni övmek de yeşerir kurumuş kelimeler, hep kuruyor elleri hala kudurmuş binlerce Ebu Leheb. Silinip gitti silgiler gibi seni silmek isteyenler. Sesin besteydi kulaklara, gülüşün gülüşü güllerin. Beşer bekler hala sende bulduğu kadru kıymeti. Bitsin bu zillet diye gözler bin gözle kıyameti. Ebu Cehilleri alim kılar bugünün cehaleti. Zamane Yezidleri rahmet okudur Kerbela'ya. Sanki filmden bir sahne bugün Firavun cinneti. Seni övmekle yeşerir hep kurumuş kelimeler. Livaül Hamdinde bize de bir yer ey rahmetellil alemin. Dursun Ali Tökel. Bakın şu bu çağdan Resulullah'a uzanan ellere. Kapıyı sen aç diye ellerini aradım. Zincirlerimle girdim mağaranın içine. Uykum kadifeye düşmüş berrak bir çiğ tanesi. Rüyamda göremedim seni. Rüyana gelsem, ya Nebi selam aleyke. Allah bizimle yüzüne bakmak için kaldırsam başımı. Allah bizimle, sen okusan hücremdeki harfleri, üst üste yığılmış iplerimi çözsen, Allah'ın ipine bağlasan beni. Sevgi Yerlioğlu. ve bakın şu Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'in yüreklerimizdeki muhabbeti besleyen sonsuz sevgi kaynağı hüviyetine. Ahmet, üzerimizi örten bir el varlığın, varlığın şefkatli bir el uzaklığında, yokluğunda ümitli bir rüyanın, safında güller bu ahzap, bu fetih, bu Ali İmran armağanı. Biraz önce geçmişsin gibi buradan baba annemin duaları. Muhammed, sevilecek bir gün her kum tanesi, seni sevdikçe iyi oluyoruz. Firdevs Apari. Şimdi bu işin en hafifi sakın terki edepten demektir. Ötesi mi? Ötesi insanı çok ötelere götürür. Başka bir roldür. Yarın Resulullah'ın yanında savunulamaz. İnsan yarın Resulullah'la yan yana geldiğinde savunamayacağı şeylerin kavgasına girmemeli bu dünyada. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaştık ve son olarak da Ahmet Taş Getiren imzalı "Hicap Edebilmek de Nasip İşidir" başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlık biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.